Ayrım 30. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 274. Avrupa. Park etmiş kamyonların durduğu alana yaklaştığımızda annem elimi tutup sesimi çıkartmamam için işaret etti. İkimizin de en önemli giysilerimizi, bisküvi ve taşıyabildiğimiz kadar suyu koyduğumuz birer çantası vardı. Yakında ezan okunacaktı. Minarelerden yükselen namaza çağrı sesleri asla aynı anda başlamazdı. En son başlayan ezanı okuyan adamın her zaman mahallenin bir sürü köpeği harekete geçiren ve onların ulumasına sebep olan yüksek perdeden tiz bir sesi vardı. Meydana girdik. Orada burada yabancı adamlar durmuş, kamyonlar arasında sigara içiyorlardı. İçlerine çektikleri zaman sigaralarının ateşi parlıyordu. Şimdi ezanı okuyan tiz sesli müezzindi. Köpekler hemen ulumaya başladı, harekete geçmişlerdi. Bir an pasın ellerimi yaladığını hissettim. Güvensizlik hissinin ortasında bu tanıdık ses ve köpek ulumaları bana yardımcı oldu. Yoksa park yerinin bir sürü çukurla dolu toprak zemininde annemi izlemeye gücüm yoktu. Annem ve şoför birbirlerine başlarıyla selam verdi. Adamın kocaman elleri vardı. Tıraş olmamıştı ve kötü giyinmişti. Bir parça Arnavut aksanı vardı. Küçülen Yugoslavya'nın bizim bulunduğumuz bölgesinde büyük güçlerin zorlamasıyla nihayet barış yapılmasından sonra bile gerginliğin hala yaşandığı Kosova'dan olduğunu tahmin ettim. Annemin adama güvendiğini hissetmeme rağmen ondan bir parça korktum. Şoför önde, yolcu koltuklarında oturamayacağımız için üzgün olduğunu söyledi. Ancak koşullar böyleydi. Çeşit çeşit mallarla yüklü olan kamyon kasasında saklanacaktık. Zeytinyağı ve salatalık turşuları dolu bir sürü kasanın arkasında annem ve benim için battaniyelerle kaplı bir yer açılmıştı. Öyle ki hem oturabilecek hem ayakta durabilecektik. Köpekler ulumayı kesti. Adam yol boyunca ara sıra duracağını, bunun dışında elimizden geldiğince kendi başımızın çaresine bakmamızı söyledi. Hızını azalttığı veya durduğu zaman tamamen sessiz kalacaktık. Çünkü bu, yakınımızda polis veya sınır görevlileri bulunduğu anlamına gelebilirdi. Yalnızca mola vermek için durmuşsa bize haber verecekti. Kendi kendimize bir şey söylememeli veya yapmamalıydık. Bizimle gelecek üçüncü bir kadın ansızın hastalanmıştı. Şoför böylece bize daha fazla yer kalacağından şanslı olduğumuzu söyledi. Kamyonun arkasına çıkmamıza yardım etti. Bütün malların ve bizim üzerimize branda örttü. Kısa süre sonra motorun çalıştığını duyduk, kasa sallandı. Araç yola çıktı. Park yerinden zıplaya zıplaya ana yola çıktık. Araç hızlandı. İsveç'e doğru yolculuk gerçek olmuştu. Ne pasaportumuz ne biletimiz olmadan Avrupa'yı geçme yolculuğumuz başlamıştı. Yola çıkar çıkmaz annem uzandı. Tek kelime etmeden battaniyelerden birini kafasının üzerine kadar çekti. Belki çok yorgundu. Belki o ana kadarki yaşamına veda ederken yalnızlığa ihtiyacı vardı. Birden zaman olarak onun yaşamının yarısını bile doldurmadığımı fark ettim. Tek eli battaniyeye yapışmıştı. Parmakları her zamankinden şişti. Kamyonun hareketleri insanın içini alt üst ediyordu. Kollar, bacaklar, sırt, baş. Dönülen her viraj, basılan her fren vücudu sarsıyordu. Birkaç saat içinde her yerim ağrımaya başladı. Annemin uyuması iyiydi. Belki de ağrı hissetmezdi. Araç hızını azaltıp durdu. Tamamen sessizce oturdum. Arka kapıya yakın kısımdan branda bezi kenara çekildi. Adam yukarıya tırmanıp annemin hala yatıp uyuduğunu görünce kocaman elleriyle hareketler yapıp bize söylendi. Annem uyandı ve şaşkınlıkla çevresine bakındı. İlaçların etkisinde olduğunu düşündüm. Araç durduğu zaman tamamen uyanık olacaktık. Annemi neden uyandırmamıştım? İkimizin de nedenli korkmuş olduğumuzu görmüş olacak ki birdenbire ses tonunu değiştirip nazikleşti. Neyse şimdi bunları boş verecektik. Kötü bir şey demek istememişti. Kendisinin de karısı ve çocukları vardı. Yalnızca tuvalet molası vermişti. Şimdi dışarıya çıkıp bacaklarımızı hareket ettirip temiz havadan yararlanacaktık. Kıyıya yakın ıssız bir dinlenme tesisindeydik. Bir tabela Bosna olmamasına karşın hala eski ülkemizde olduğumuzu gösteriyordu. Ancak bir başka yerdi. İkinci, üçüncü, dördüncü. Artık Yugoslavya'nın kalıntılarını sayıp bulmaktan vazgeçmiştim. Yine de durmadan yeni bir devlet ortaya çıkıyordu. Belki de bazıları yeniden yok olacaktı. Muhtemelen her şey daha bitmemişti. Adam yanında getirdiği kocaman bir sandviçi yiyip bira içti. Anneme ve bana da bira teklif etti ama annem teşekkür edip geri çevirdi. Alkol içmiyorduk ve yanımıza ihtiyacımız olanı almıştık. Sırayla araçtan uzaklaşıp çömelerek tuvaletimizi yaptık. Annem sağa sola yalpaladı, neredeyse düşecekti. Ardından yeniden kalkış zamanı. Adam önce annemin binmesine yardım etti ve artık rahatlayabileceğimizi, yalnızca araç durduğu zaman görünmeden tamamen sessiz olmayı unutmamamızı söyledi. Ben aslında kendim yukarı çıkabilirdim ancak daha bunu yapamadan adam beni bir hamlede kapıp dans eder gibi bir kez havada döndürüp dolu dolu gülerek kamyonun kasasına bıraktı. Belki gelecek sefer durduğumuzda dans ederiz ha? Branda yeniden üzerimize kapatıldı. Şoför aslında tatlıydı. Yine de kasanın en arkasında iyice saklanmak ve geri dönmüş olmak daha güvenliydi. Temiz havadan sonra salatalık turşusu kokusu biraz keskin geliyordu. Kasalardaki kavanozlardan biri kırılmış olmalıydı. En son salatalık turşusunu ne zaman yediğimi anımsamıyordum ama lezzetini hatırlıyorum. Ağzım sulandı. Annem bir avuç daha ilaç alıp kısa sürede tekrar daldı. Battaniyelerin üzerinde ona yakın yatarken çarenin karşı koymamak olduğunu fark ettim. Eğer gevşeyip vücudumun, kamyonun ve yolculuğun tüm hareketlerini izlemesine izin verirsem daha iyi oluyordu. Brandanın arasından belli belirsiz dış dünyayı hissettim. Orada olduğunu, yakında yeniden o dünyaya gireceğimi biliyordum. Ancak o anda o dünyaya karşı en iyi şekilde korunmaktaydım. Yeni bir in bulmuştum. İzleyen saatlerde yaşamımdaki diğer inleri yeniden yaşadım. Birinden diğerine, her birinin kendi has özellikleriyle gidip geldim. Mutfak dolabı, bodrumlar, orman, evler, ambar, nehir kıyısı, ardından karanlık boşluklar. Ancak bu kez annem ve ben yalnızca saklanmıyorduk. Çünkü aracın kuzeye doğru gittiği her kilometrede tüm iğrençliklerden de uzaklaşıyorduk. Üstelik hafızam yeniden yerine gelmek üzereydi. Kamyonun brandası altında uzun süre kafamda bulanık, karanlıkta gidip gelmiş tek tek resimler arasında giderek kırılgan bir bağlantı oluşmaya başladı. Katliamdan bu yana 1,5 sene geçmişti. Öldürülmemiştik, yalnızca dağlanmıştık. Sevdiğimiz herkesi kaybetmemiştik, belki. Annem uyurken ve tekerlekler İsveç'e doğru dönmeye devam ederken yeniden bir tür hipnozun içine düştüm. Bu kendinden geçiş halindeyken akıntının beni kıyıdaki annemden çekip alacağı azgın bir nehirde bana uzatılan bir halat gibi kavradığım bir zaman çizgisi yakaladım. Halata yapıştım, tüm gücümü kullandım. Ellerimle giderek daha ileriye tırmandım. Yapmam gereken kendimi karaya çekmekti. O zaman hem ben hem annem kurtulacaktı. Araç yeniden hızını yavaşlattı. Annemi uyandırmayı başardım. Sessiz olmasını işaret ettim. Haplara rağmen anlayıp başıyla onayladı. Tüm bu ilaçlara o denli alışmıştı ki neredeyse onun normal hali ilaç aldığı zamandı. Çıt çıkarmadan sessizce bekledik. Şoför bir başka adamla konuşuyordu. Ancak motor hala çalıştığı için onların seslerini bastırıyordu. Bu yüzden ne söylendiğini işitemedim. Arka planda diğer arabaların ve daha fazla insanın sesi uğulduyordu. Bir elim annemin parmaklarını buldu. Çok iyi bildiğim elimi sıkıp bırakışını ve onun ellerindeki soğuk teri hissettim. Son derece önemli bir sınırda durduğumuzu sezinliyordum. Birkaç dakika sonra eski Yugoslavya'dan kesin olarak çıkabileceğimiz sınır anlamına geliyordu bu. Artık tüm geçmişi bıraktım. Artık eskiyle bir işim olmasını, bavulumda onu taşımayı istemiyordum. İsveç'te her şey farklı olacaktı. Yeniden gücümüzü kazanıp rahat edecektik. Belki Bayan Mesinovic'in oğlanlara ilgili yeni haberleri olurdu. Her ne olursa olsun Esma ile Samir'i ve diğer herkesi bulmak istiyordum. Milena, nasıl yapacağımı daha sonra düşünmeliydim. Şimdi mesele oraya ulaştığımızda o özel parolayı anımsamaktı. Bu sözcük gideceğimiz yeni ülkenin bizi değerlendirip uygun görürse orada yaşamamıza izin vereceği anlamına geliyordu. Bayan Mesinoviç'e göre bu kelime olmadan en kötü durumlarla karşılaşabilirdik. Birkaç saat içinde geri gönderilebilirdik. O zaman belki daha şimdiden başka evsizler tarafından el konulmuş, yıkık harabenin altındaki bodruma geri dönüp saklanmak zorunda kalacaktık. Aşılması en güç sınırda beklerken parolayı unutma korkusuyla kendi kendime tekrarladım. Duyduğuma göre bir kez AB sınırları içine girdik mi büyük bir sorunla karşılaşmayacaktık. Araç yeniden hareket etti. Anneme fısıldadım. Sanırım şimdi gerçek Avrupa'dayız, Balkanlardan uzakta. Umarım haklısındır diye fısıldadı annem ama daha İsveç'e kadar epey bir yolumuz var küçük kız kardeş. Fazla zaman geçmeden yolu yarılarız. Ne kadar hızlı gittiğimize dikkat et. Burada yollar çok daha iyi. Avrupa'ya girişimizi bir paket bisküvi ve bir şişe suyla kutladık. Salatalık turşusu o denli baharatlı ve harika kokuyordu ki anneme kasalardan birini açıp bisküvinin yanında yemek üzere her birimize birer salatalık aşırmamızı önerdim. Delinmiş veya kırılmış kavanozlardan birinden alabilirdik. Kafasını sallayıp dedi ki, küçük kız kardeş, salatalık turşuları giderek daha fazla tütün gibi kokmaya başladı. Hangi kasada neyin olduğunu bilmiyoruz. Karıştıramayız. Aracın hızını azaltıp durmasıyla uyandım. Annemi uyandırdım. Sesler bir sınıra gelmişiz gibi duyulmuyordu. Arka kapıda branda kurcalandı. Şoför bize seslendi. Biraz dışarıya gelin, bacaklarınızı açar, ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Ama bu kez yalnızca 2 dakikanız var. Kamyonda aşağı inmemize yardım edildi. Önce anneme, sonra bana. Sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı renklerle kendini gösterdiği bir orman kenarında durmuştuk. Annem sendeleyerek gidip en yakındaki çalılığın kenarında çişini yaptı. Ben de gidecektim ama şoför beni belimden tutup dedi ki, bir dans alacağımız var. Şoför mahallinde eliyle kapıyı tutan bir başka adama gözüm ilişti. Adam beni tutan şoföre öfkeyle hitap ederek böyle saçmalıklara zaman yok dedi bizim kendi dilimizde. Şoför beni bırakıp başıyla çalılara işaret etti. Sen de yapacaksan en iyisi acele et. Çalılara koşup yer oturdum. Oradan bizim şoförün sırtının dar bir orman patikasında gözden kaybolduğunu gördüm. Birkaç saniye içinde yok olmuştu. Öbür adam şoför mahallinin en üst basamağında durarak bize bağırdı. Gelecekseniz şimdi. Neyse ki annem zaten dönmek üzereydi. Ben doğruldum ve hızla kamyon kasasına geldim. Ancak annemi yardımsız çıkarmak güçtü. Yeni şoför küfür ederek yaklaştı. Sonunda annemi yukarı çıkarmayı başardık. Şoför arka kapağı kapatmadan kendimi de yukarıya çektim. Adam aramızdaki brandayı aşağı indirdi. Araç yeniden hareket etti. Bir süre yeni şoförden, paramiliter milisler ve tüm düşman askerlerinden korktuğum kadar çok korktum. Kimdi? Nereden gelmişti? Bize ne yapacaktı? Ya onlardan biri idiyse ne olacaktı? Uzun süre yol aldık. Yeni şoför ara vermek için durduğumuzda pek suskundu. Bizi istenmeyen bir yük gibi süzüyordu. Adam güya bize yardım edecekti ama aslında bizim kötülüğümüzü mü istiyordu? Araç hızını azalttı ve düzgün yoldan ayrıldı. Durmadan önce birkaç dakika kamyon kasası şiddetle sallandı. Şoför bizi dışarıya çağırdı. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Buna rağmen uzun süre karanlıkta oturduktan sonra insanın gözleri kamaşıyordu. Adam ıslanmak istemediğinden kasanın içine oturdu. Sinirli görünüyordu. Aynı zamanda da tehditkar. Bizimle konuşmuyor, emirler yağdırıyordu. Hızla çişimizi yapmamızı ve hemen geri gelmemizi emretti. Söyleyeceği önemli bir şey vardı. Asfaltlanmamış küçük bir otoban çıkışında duruyorduk. Çiş yaparken arkasında saklanabileceğimiz bir şey yoktu. Yolun her iki tarafında yalnızca ıslak, ekilmemiş çamurlu tarlalar yayılıyordu. Kamyonun birkaç metre arkasında şoseye çömeldik. Annem dengesini kaybedip düştü. Onu çamurdan kaldırmaya yardım etmek istedim ama çişimi durduramadım. ''Bir dakika, geliyorum anne. Acele edin bakalım.'' diye bağırdı şoför. Kamyonun kasasında ayağa kalkmış, ıslanmadan her an bizi gözetleyebiliyordu. Sonunda anneme yardım edebildim. Önce ayağa kalkıp durmak, sonra yeniden çömelmek zorundaydı. Düşmeden çişini yapabilmesi için ellerinden tuttum. Şoför hala daha terbiyesizce bağırıyordu. ''Amma da sersem biri.'' dedim. ''Bitirdim.'' dedi annem. ''Adam daha fazla sinirlenmeden haydi geri dönelim.'' Adam bizi acele ettirmeyi sürdürüyordu. Kamyon kasasına daha çabuk çıkabilmemiz için anneme bir elini bile uzattı. Sanki üzerimde elbise yokmuş gibi gözlerini dikip bana baktı ve sözünün kesilmesini istemediğini, dikkatle dinlememizi söyledi. Yakında bir kez daha duracaktık. Ne olursa olsun, gizlendiğimiz yerde kesin bir sessizlik içinde kımıldamadan kalacaktık. Büyük olasılıkla yeniden hareket etmeden önce uzun bir bekleyiş olacaktı. Denize açılacak bir feribota binecektik. Görülmeden nasıl feribota bineceğiz diye sordum. Kamyonda tabii ki. Artık daha fazla soru yok. Bütün kamyon mu diye soruverdim. Adam alnını kırıştırdı ama yanıt verdi. Bütün araç diye yineledi. Biraz sallanabiliriz ama unutmayın, sessiz, sakin içeride kasada kalacaksınız. Feribot batarsa ne olacak diye ağzımdan kaçtı. Ne olursa olsun içeride kamyonun arkasında kalacaksınız diye yanıtladı adam. O denli öfkeliydi ki buna kendisi de şaşırmış görünüyordu. Yeniden bana baktı. Öyle ki kendimi tamamen çıplak hissettim. Denizi geçtikten sonra belki biraz şoför mahalline gelirsin diye devam etti, daha sakinleşmiş olarak. Teklifinden o denli korktum ki yeniden yanıt vermeye cesaret edemedim. Kızım ve ben bütün yol boyunca beraber kalacağız dedi annem. Feribot alanı ile çöp atık sahası arasında bir yan yol var. Nasılsa hem tuvalet ihtiyacınızı giderecek hem bacaklarınızı hareket ettireceksiniz. O zaman bakarız. Şimdi daha fazla gevezelik yok. Yola çıkmamız gerek. Size söylendiği gibi yapacaksınız. Denizi geçerken tek bir kelime konuşulmayacak. Annem aceleyle arkaya geçti ve beni de çekiştirdi. Oturup başını arkaya dayadı. Gözlerimin tam içine bakıp ağlamaya başladı. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Sonra gözlerini kapatıp ıslak giysileri içinde hafifçe uyuklamaya başladı. Durum tamamen sarpa sararsa annemin mutfak masasında yaptığı gibi yapacaktım. Hiçbir şey söylemeyecek, hiçbir şey yapmayacaktım. Böylece varlığım orada olmayacaktı. Annem kamyonun arkasında yanımda oturuyordu. Üstesinden gelmişti, hayattaydı. Hastalanmasından korktum ve kuru bir kazak bulup üzerini değiştirdim. Ardından uykuya daldım. Koca bir kamyonu taşıyabildiğine göre denizi geçeceğimiz feribotun oldukça büyük olması gerekirdi. Daha önce bir deniz yolculuğu yapmamıştım ama savaştan önce televizyonda Love Boat, Aşk Gemisi adlı devasa bir gemi görmüştüm. Love Boat tamamen tehlikeden uzak görünüyordu. Yine de şoförün söyledikleri üzerine endişelenmeden edemedim. Gemi sallanabilir. Eğer yağmurlu hava geminin güvertesini kaygınlaştırırsa ve fazla sallanırsak kamyon tam kenara kadar kayarsa ne olacaktı? O zaman hala kamyonun arkasında mı kalacaktık? Annem yüzebilir miydi acaba? Samir mutlaka onu denizden çıkarabilirdi ama ben yapabilir miydim? Kamyon hızını azaltmadan yaklaşık yarım saat gittik. Birkaç dakika sonra yeniden bir sınıra geldiğimizi duyabiliyordum. Ancak hangi sınır olduğundan emin değildim. Belki Almanya, belki de Polonya. Annem yavaşça inleyerek uyandı, elimi tuttu. Küçük kız kardeş, durum kötü. Burası benzin kokuyor, dışarı çıkmalıyız. Şşt diye yanıtladım ve bir parmağımı annemin dudaklarına dayadım. Ancak kesinlikle benzin koktuğu da doğruydu. Dizel ve egzoz. Yangın çıkma riski var diye sürdürdü konuşmasını annem. Dışarı çıkmalıyız. Sakin ol anne. Koku mutlaka diğer arabalardan geliyordur. Her yönden yabancı sesler ve diller duyuldu. Sonra ıslık gibi metalik bir ses ve çalışmaya başlayan sayısız kamyon motorları. İki erkek sesi iyice yakına gelip annemin ağır nefes alışverişine karıştı. Eli yine sırılsıklandı. Erkek seslerinden birisi şoföründü. Diğeri tanımadık bir sesti. Almanca konuştuklarını duyabiliyordum. Ama ne dediklerini anlayamadım. 30. ayrımın sonu. Sayfa 282.